Item 12. Piyon Stephen James. Sayfa 146. 24. Bölüm. Odanı mı aradı? Cep telefonunu kulağımdan uzaklaştırmak zorunda kaldım. Ralph endişelenince sesi sol kroşesi kadar güçlü hale gelir. Numarayı nereden bulmuş Tanrı aşkına? Telefonu kol mesafesinde tutuyordum artık. Konuğun adını biliyorsan otelin operatörünü arayıp odaya bağlanmak çok zor bir şey değildir sanırım. Orada kaldığını nereden biliyordu? Bilmiyorum. Kalabalığın içinden biri ise Perşembe günü Mindy'nin olay yerinden itibaren bizi takip etmiş olabilir. Ralph ağzının içinde birkaç küfür geveledi. Neden beni dün gece aramadın? Gerçekten bu konuşmayı devam ettirecek gücüm yoktu. Gözlerimi ovaladım. Pek uyumamıştım. Yine. Ralph, bir yararı olmayacaktı nasıl olsa. Teknikteki çocukları aradım. Yerini tespit edemediler. Bu sabah federal binanın karşısındaki otele taşınıyorum. Wallace beni alması için birkaç adam gönderecek. Bir de araba veriyor. Ralph homurdandı. Geç bile kaldı. Yanımdaki masanın üzerinde duran dosyalardan birine bir deste kağıt sokmaya çalışırken telefonu kulağımın altına sıkıştırmama olanak sağlayacak kadar sakinleşmişti. Söylediğim şeyi kafasında ölçüp biçiyor olmalıydı ki biraz sonra şöyle sordu. Bu benim düşündüğüm şey mi demek oluyor? Dün gece otele gelince odada bekler vaziyette bulduğum valizime ve sırt çantama baktım. Ralph sözünü tutup göndermişti onları. Valiz, iş, sırt çantası ise eğlence içindi. Aylardır konferanstan sonra birkaç günümü Linville, Georgia tırmanarak geçirmeyi planlıyordum. Ama şimdi fırsat çıkacak gibi gözükmüyordu. Evet, sanırım birkaç gün daha buralarda olacağım. Ajandamda yapılmayı bekleyen acil bir şey yok ve bu herif şimdiden iki hata yaptı. Alışveriş merkezinde bizi bekleyerek ve beni otelden arayarak kendine fazla güveniyor. Hala Jolie'ni kurtarabiliriz. Tabii hayattaysa, sesi çok sert geliyordu. Katilin kızımdan bahsettiğini ona anlatmalı mıydım bilemedim çünkü davadan çekilmemi isteyebilirdi. Ama yine de söylemeye karar verdim. Ne de olsa karşımdaki Ralph'tı. Bir kızım olduğunu biliyor Ralph. Ondan bahsederken adını kullandı. Nerede olduğunu biliyor olabilir. Tessa'nın ve ailemin güvende olduklarından emin olmak zorundayım. Onları Denver'da güvenli bir eve aldırırız. İşte Ralph buydu, iyi bir adam. Aslında Ralph, onu görmem gerek. Dün gece illüzyonistle konuştuktan sonra meseleleri uzun uzadıya düşünmek için çok vaktim oldu. Adrenalin seviyem öyle yükseldi ki sakinleşmek için oda kapısının çerçevesinde 20 dakika boyunca barfix çekmem gerekti. Mükemmel bir egzersiz. Tabii kapıda yapınca sadece parmak uçlarınızı kullanabiliyorsunuz. Egzersiz yapmaya ilk başladığımda bu hareketi sadece bir kez yapabilmek 2 yılımı almıştı. 10 kez yapabilmek içinse 1 yıl daha uğraştım. 10 yıl önceydi bu. O zamandan beri biraz daha iyiyim. Onu görmek derken neyi kastediyorsun? Derin bir nefes aldım. Tessa'yı görmem gerek Ralph. Şahsen. Gerçek şu ki ikimiz de zor bir süreçten geçiyoruz. Kristin'in ölümü hakkında hiç doğru dürüst konuşmadık. Şimdi de bu ölen kızlar, bu dava üstüme geliyor. Onunla aramı düzeltmem gerek. Senin de bir çocuğun var Ralph. Neden bahsettiğimi biliyorsun. Annemle babam orada kalabilir ama Tessa olmaz. Ya ben birkaç gün için Denver'a geri dönerim ya da büro onu buraya getirmek zorunda. Pat, yapamayacağımı biliyorsun. Ona yakınlarda güvenli bir ev bul Ralph. Valize baktım. Ya yaparsın ya da hemen şimdi Colorado'ya gidiyorum. Kapının vurulduğunu duyup delikten kontrol ettim. Dışarısı hala karanlık olsa da kapımın önünde dikilen 2 kızgın görünüşlü polis memurunu görebiliyordum. İkisi de tıraş olma yaşında göstermiyordu. Biri bir araba anahtarını havaya kaldırıp gözetleme deliğini hipnotize etmeye çalışıyormuş gibi önünde salladı. İyi, kiralık arabam gelmiş, kapıyı açtım. Evet Ralph, bekliyorum. Küfretti. Bu bazen kötü bazen de iyi bir işarettir. Bu seferkinin zamanlamasından lehime olduğunu düşündüm. Tamam dedi. Bunu söylediğime inanamıyorum ama yapacağım. Ama ikiniz aranızı düzeltir düzeltmez sen davaya odaklanabilirsin diye o Denver'a geri dönecek. En fazla 2 gün kalabilir. 4, 3. Anlaştık. Kapıyı açıp başımla çantalarımı işaret ettim. 3 dakika daha yaşlı gösteren genç olanına işaret etti. Genç olan mırın kırın etti ama sonunda sırt çantamı almak için isteksizce içeri girdi. Ralph'e Tessa'nın binmesini istediğim uçağın uçuş numarasını söylerken valizimi kaptım ben de. Uçak dağ zamanına göre, dipnot dağ zamanı, mountain time, ABD'de kullanılan zaman dilimlerinden biri. Denver'dan sabah 11:20'de ayrılıyor ama zaman farkı yüzünden Charlotte'a akşam 18:16'dan önce varamıyordu. Ergen polis homurdandı. Bu şeyin içinde ne var, tuğla mı? Tırmanma aletleri dedim sessizce. Sonra da Ralph'e bilet fiyatını söyledim ve yine telefonu kulağımdan uzaklaştırmak zorunda kaldım. Polis kafasını salladı ve kapıya kadar arkamdan geldi. Dikkatimi yine Ralph'le yaptığımız konuşmaya verdim. Denver'dan bir ajanı ona eşlik etmesi için ayarlaman gerekecek. 1 dakika bile yalnız bırakılmasını istemiyorum. Bu adam ortalıkta dolaşırken olmaz. Mükemmel, bir bilet daha. Ralph, tamam, içini çekti. Başka bir şey, Bermuda'ya bir yolculuk belki. İyi olurdu, belki bu kış, daha sonra. Ancak rüyanda görürsün. Akşam Tessa'yı görebileceğime ikna olduktan sonra davaya atladım. Herhangi bir gelişme var mı Jolene'le ilgili? Henüz değil, dedi keyifsizce. Alışveriş merkezinde adamın videosunu buluruz diye umuyordum. Ama kameralar sadece müşterilerin giriş noktalarını çekiyormuş. Kızın anahtarlarının çalındığı mola alanlarını değil. Ama ne olur ne olmaz diye birilerinin çekimleri kontrol etmesini istedik. Garaj? Hayır, kamera yok. Mantıklı. Arabanın bagajını açtım, çantalarımı içine koyduk. Balistikçiler kurşunu inceliyor ama ön muayeneye göre kurşun güvenlik görevlilerine zimmetli silahlardan herhangi biriyle uyuşmadı. Yerel polis tüm güvenlikçileri kontrol ediyor. Şimdiye kadar baktıklarından ikisi ilginç göründü. Biri Jolene'le aynı caddede oturuyor. Ashville'e gelmeden önce onunla konuşmayı düşünüyorum. Başımla polislere teşekkür edip kiralık arabanın direksiyonuna geçtim. Birbirlerine bir şeyler mırıldanarak uzaklaştılar. Belli ki bu sabah bellboy ve çırak oyununu oynamaktan hoşlanmamışlardı. İyi, bir kontrol et. Ama o olacağını sanmıyorum. Hatta onu işaret eden deliller bile olabilir ama temize çıkacaktır. Ne demek istiyorsun? Farları yakıp arabayı yavaşça uyanan güne doğru sürdüm. Adamımızın bir sokak aşağıda oturan bir kızın peşinden gidecek ya da alışveriş merkezindeki videodan bulunup yakalanacak kadar aptal olduğunu düşünmüyorum. Bütün bunları düşünmüştür. Ayrıca büyük resmi düşün. Bu sadece karışık bir yapbozun tek bir parçası. Serideki herhangi biri. Hatırlasana, avlanan katiller genellikle her suçla birlikte avlanma alanlarını biraz daha genişletirler. Kendi mahallelerine doğru daraltmazlar. Ama kim bilir, adamla konuş. Ne öğrenebileceksin, bir bak. Bu arada vurulan herif nasıl? Ralph ağzında geveleyerek yaşayacak. Bir daha konuşamayabilir ama. Kurşun biraz daha sağa kaymış olsaydı, dedi. Dikiz aynasına baktım ve bir çift far gördüm. Biliyorum, biliyorum. İllüzyonistin alaylı sözleri kafamın içinde yankılanıyordu. Sen de ben de biliyoruz ki onu öldürmeye niyetim yoktu. Adamı öldürmek için ateş etmedi bence Ralph. Keskin nişancı olabilir. Şerif Wallace bu konuyu bir araştırsın. Ralph'in telefonun diğer ucunda başını salladığını hayal ettim. Olay sırasında adamla birlikte olan kızla konuşmaya çalıştık, dedi. Ama pek bir şey alamadık. Çok sarsılmıştı. Evet, kolay bir durum değil. Otobandaki trafiğe karışıp telefonu diğer elime aldım. Satranç parçasının arabaya nasıl girdiği hakkında bir fikri yok. Bu kadarını öğrenebildik sadece. Anderson'ın karısı çok konuşkandı ama. Anderson vurulan adamın adı. Adam Kuzey Carolina Üniversitesi'nde İngilizce öğretmeniymiş. Kız öğrencilerinden biri. Harika. Karısına her cuma gecesi poker oynadığını söylüyormuş. Görünüşe göre düzenli bir şey. Kalıp bir hareket, evet. Biliyordu, illüzyonist orada olacaklarını biliyordu. kız hep önce arabada başladıklarından sonra aşağı sokaktaki otele geçtiklerinden bahsetti. Adam bundan tahrik oluyormuş. Bu kadar ayrıntıya ihtiyacım yoktur Ralph dedim ama titizliğini takdir ettim. Bundan sonra konuşma bitti. İkimiz de aklımızdakilerin çoğunu söylemiştik. Güneş daha tam olarak doğmamışsa da önümde ufuk çizgisi kehribar rengine ve kırmızıya dönmüştü. ''Bu kadar mı?'' dedi sonunda. Farlar beni takip ediyordu. Dört araba geride duruyordu. Bir şey daha vardı. Blue Ridge Bulvarı'ndaki trafiğe karıştım. ''Ralph, lens meselesi.'' ''Evet, canımı sıkıyor. Suçlar arasında bağlantı kuruyor.'' Kurdeleler ve satranç parçaları kurmuyor mu zaten? Bu daha derin bir şey, başka bir şey. Gösteriş yapmak. Belki bilmiyorum. Lensleri Jolene'den çaldı ve Mindy'ye taktı. Gelecekteki bir kurbandan bir parça alarak olay yerleri arasında bağlantı sağlıyor. Böylesini daha önce hiç görmemiştim. Gaza basıp birkaç araba geçtim. Bir gözüm dikiz aynasındaydı. Ralph bir süre sessiz kaldı. Her şeyi ayrıntısıyla düşündüğünü anladım. Ama bu bizi bir sonraki kurbanına götürecek bir ipucu olsa bile devam etmek için yeterli bir şey değil. Çalıntı lensler, düşünsene. Mesele de o zaten. Cinayetleri durdurmamızı istediğini sanmıyorum dedim. Sanırım onu durduramayacağımızı anlamamızı istiyor. İzlediğim araba birkaç arabayı geçti, arkamda aynı mesafede kaldı. Bak dedim, dizüstü bilgisayarımı almaya federal binaya gidiyorum. Dün gece aceleyle çıkınca orada bırakmıştım. Sonra Mindy'nin olay yerine tekrar bakmaya gideceğim. Adli tıpçı ölüm zamanını sabah 8 ile 11 arası olarak belirledi. Olay yerlerini cinayetin işlendiği saatlerde görmenin senin için neden bu kadar önemli olduğunu hiç anlayamıyorum. Bir şeyleri fark edebilirsin. Işık belki, hareket kalıpları, katilin gördüklerini görürsün. Suçun içeriğini anlamamı sağlıyor. Dinle Ralph, sanırım takip ediliyorum. Ne? Bir araba otelden ayrıldığımdan beri arkamda. Ama belli etmiyor, her kimse deneyimli biri. Ne yapmak istiyorsun? Önümde bir tünel var. Bir fikir geldi aklıma. 25. Bölüm. Yol 300 metre kadar ileride bir dağın yan tarafını bölüp geçen bir tünele giriyordu. Gaza basıp hızla tünele yaklaştım. Beni takip eden araç trafiğe takıldı. Çünkü otoban tünele yaklaşınca daralıyordu. Kaç araba geride olduğuna dikkat ettim. 4. Sonra tünele girip farları söndürdüm. Böylece arkamdaki arabalar onlardan ne kadar ileride olduğumu anlayamayacaklardı. Gaz pedalına basarak farların geride kalmasını izledim. Birkaç saniye sonra dağın diğer tarafından çıktım, sağa çekip çakıl taşlarından bir bulut oluşturarak geri viteste soteye yattım. Artık tünelden çıkan arabaları görebilecektim ama onlar beni göremeyecekti. Bekledim. Her an çıkabilirdi. Şimdi kartlar benim elimdeydi. Takip eden ben olacaktım. İlk araba çıktı. Bekledim. İkinci araba... Direksiyonu sıktım. Kalbim deli gibi atmaya başladı. Katil mi bu? Dün gece beni aradıktan sonra otelin önünde mi bekledi? 3 numara. Takip etmeye hazırlandım. Keşke arabanın markasını ve modelini görebilseydim diye düşündüm. Neyse birkaç saniye içinde öğrenecektim. Bekledim. Saniyeler geçti. Araba gelmedi. Biraz daha bekledim. Ve arabayla dönüp tünelin diğer tarafına geri gittim ama orada değildi. Yol boştu. Hızlandığında ne yapmayı planladığımı fark etmiş olmalı, hiç tünele girmedi. Hayal kırıklığımı hissetmeliydim yoksa rahatlamalı mıydım, bilemedim. Bu da yerine oturmayan bir başka yapboz parçasıydı. Sonunda Ashville'e gitmek üzere tünelin diğer tarafına sürdüm arabayı. Ralph'i aradım ve olanları anlattım. Şerif Wallace'a o iki polis memuruyla konuşmasını söyleyeceğim. Sesi gidip geliyordu. Bakalım herhangi biri park alanında bekleyen veya seni takip eden bir araba görmüş mü? Telefon konusunda haklıymış. Şarja ihtiyacı vardı hem de acilen. Parazitlenmeden dolayı sesi gidip gelmeye başlamıştı. Sesin gelmiyor dedim. Gönderiyorum. Ralph konuşmaya devam ediyordu ama cümlenin ortasında ses tamamen kesildi. Telefon ölmüştü. Ölü. Duruma uygundu. Birdenbire etrafımda beliren koyu renk dağlara baktım. Dağların üzerindeki kabarık sabah bulutları, doruklardaki kırmızı güneş ışıklarını emiyordu. Bir an için bana gökyüzünden sarkmış kanla kaplı dev gri cesetler gibi gözüktüler. Dostum, başka bir iş bulmalıyım. Radyoyu açtım ve davayı düşünmemek için müzik bulmaya çalıştım, ölümü düşünmemek için. Birkaç acıklı country müzik parçası gelip gitti, sonra parazitlenip bozuldu. Çoğunlukla yakalayabildiklerim sadece vaaz kanallarıydı. Kanalı değiştirip sonra tamamen kapattım. Ama çok geçti. İncil'den okudukları satırlar hastane odasının köşesindeki sert turuncu sandalyede oturuşumu, Christie'yi yatakta yatarken izleyişimi, görebildiğim sadece Tanrı'nın zalimliğinin tam önümde yatan kanıtıyken, Peder Donovan Richman'ın Tanrı'nın iyiliği hakkında konuşmasını dinlemek zorunda kalışımı hatırlattı. Gelmesini Christie istemişti. Küçük bir apartman altı kilisesine gidiyordu. Adam da yeni papazlarıydı. Kiliseye kabul edilince pederden gelmesini rica etti. Peder Donovan Richman. Ne isim ama. Kiliseden başka biri daha geliyordu. Emekli, Afrika kökenli bir Amerikan beyefendisi Benjamin Grayson. Pederin gönüllü yardımcılarından biriydi ve konuşmalarından evden veya hastaneden çıkamayan, yaşlı ve hastalara hizmet veren ziyaret biriminden onun sorumlu olduğunu anlamıştım. Onlar konuşurken çoğunlukla köşedeki turuncu sandalyede oturuyordum, yani Richman konuşurken. Diğerleri çoğunlukla sadece dinliyordu. Richman Tanrı'nın acı çekmemize izin vermesi meselesiyle ilgili klişelerle doluydu. Ve Christie ne zaman Hazreti İsa ile veya cennetle ilgili bir şeyler fısıldasa başını uysallıkla sallıyordu. Benjamin sadece sessizce oturuyor, Christie'nin elini tutuyor, bazen de koca koca gözyaşları akıtıyordu. Bu yolla ne demek istiyordu bilmiyorum ama bana göre Peder Richman, Christie'nin acısını sıradan bir şey gibi ve ona yaşam hakkında önemli bir şeyler öğretmek için Tanrı tarafından gönderilen bir tür kozmik hayat dersi gibi gözükmesini sağlıyordu. Ben Tanrı'nın onu seven insanlara işkence edeceğine inanmakta zorlanıyorum. Tanrı'yı da sevgiyi de o kadar iyi bilmiyorum ama işkencenin bu ikisini bir araya getiren şey olmadığını biliyorum. İllüzyonist bilgisayar faresini hafifçe oynatınca ekran uyku modundan çıktı, sabahın ilk ışıkları pencereden giriyor, parmaklarının arasında dans ediyordu. Güzel bir sabah, güzel. Bilgisayarının sık kullanılanlar bölümündeki bazı web sitelerinde dolaştı ve Jolyn Brittany Parker'ın kaçırılmasıyla ilgili en son haberlere bir göz attı. Hatta kızla ilgili birkaç yazıyı bilgisayarına indirdi. Çoğunlukla standart yazılardı ama birkaçı aslında ilginçti. Yaptığı iş hakkında insanların ne yorumlarda bulunduğunu görmek her zaman çok eğlenceliydi. ''Şuna bak Jolyn'' diye seslendi omzunun üzerinden. ''Ailem fidye mektubu bekliyormuş.'' Cevap yok. ''Ah tabii normal. Neredeyse kıkır kıkır gülecekti fidye mektubu. Kim olduğunu sanıyorlardı. Sanki parayla ilgileniyormuş gibi.'' Buz kadar soğuk olan portakal suyundan bir yudum aldı ve suç heveslilerinin yazıştığı konunun uzmanı birkaç müdavimin sarı kurdeleli katilin profili çıkarma teşebbüsünde bulunduğu bir sohbet odasına girdi. Aptalca cevapları inceleyerek listenin aşağılarına indi. Ketchum 16 isimli bir katilin kadınlardan hiçbiriyle seks yapmadığına göre gizli homoseksüel eğilimleri olan belli ki düzensiz içine kapanık biri olduğunu yazmıştı. Gerizekalı. Dead Hunter 10 isimli biri şöyle düşünüyordu. Soruşturmada aranan şahsın askeri deneyimi var ve büyük ihtimalle ani şiddet davranışı sebebiyle askerlikten ihraç edilmiştir. İkamet ettiği sabit bir adresi yok veya karavanda yaşıyor. Düşük standartları olan bir işte çalışıyor ve Alman çoban köpeği var. Bunları okumak komikti. 25 ile 40 yaşları arasında beyaz bir erkek yazıyorlardı. Antisosyal, boşanmış, düşük zekalı gibi gibi gibi. Karbon kopya karakter analizcileri, ahmaklar, embesiller, kimle uğraştıkları konusunda hiçbir fikirleri yok. Ajan Jiang'ın kendisi hakkında ne düşündüğünü merak etti. Kendisi onunla ilgili ne düşündüğünü biliyordu ama. Ah evet, onunla ilgili ne düşündüğünü çok iyi biliyordu. İp, kurdele ve en sevdiği gümüş bıçakla birlikte ay ışığında ikisi ne çok eğlenirlerdi. Hayal edebiliyordu yüzünü, vücudunu, nefes almak için ağzını açtığında boğazının alacağı şekli. Ama şimdi bununla ilgili gereğinden fazla fantezi kurmamak gerçekten daha iyiydi. Onun da zamanı gelecekti. Sonra tabii Dr. Bowers vardı. Suçun coğrafyası, zaman ve bir de mekan. Bakın, aynı zamanda şairdi de. İlgili tüm konuşmalarına rağmen Patrick bir katilin kafa yapısını anlayabiliyordu. Evet, bir şekilde nasıl bir duygu olduğunu anlayabiliyordu. Belki de bu yüzden karakter analizcilerini dinlememe konusunda hava attı. Çünkü kendi nedenlerinden, kalbindeki karanlık tünellerden korkuyordu. Orada bir şey vardı, evet, düşünmeye değer bir şey. Sarı kurdeleli katilin çocukken büyük ihtimalle nasıl yangın çıkardığı, yatağını ıslattığı ve küçük hayvanlara işkence ettiğiyle ilgili ahmakça paragraflardan birini daha okudu. Evet, üçte bir hiç de fena değildi.
12. ayrımın sonu. Sayfa 158.